Ayrım 12. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 155. 3. Karşı Devrimci Anayasa Süreci. 1. 12 Mart 1971 darbesinin anayasa değişiklikleri. 2. 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 anayasası. 3. 1990'lı yıllarda 2. Cumhuriyet Projesi ve Başkanlık Sistemi Arayışı. 4. 2004 Anayasa Değişiklik Paketi. 5. 2007 yılındaki AKP Anayasa Taslağı. 3. Karşı Devrimci Anayasa Süreci. Aslında karşı devrim 12 Eylül 1980 darbesiyle başlar. 1982 Anayasası Türkiye'nin ilk karşı devrim anayasasıdır. Ancak 12 Mart 1971 darbesi döneminde 27 Mayıs'ın 1961 Anayasasına ilk müdahaleler yapılmıştır. Bir bakıma 12 Mart 12 Eylül'ün işaretini vermiştir. O nedenle bu bölüme 12 Mart 1971 darbesiyle başlıyoruz. 3.1. 12 Mart 1971 darbesinin anayasa değişiklikleri. 1960'ların sonlarındaki uluslararası ekonomik bunalım, Türkiye'de gelişmiş kapitalist ülkelere göre daha büyük sarsıntılara ve şiddetli bir siyasal bunalıma yol açtı. 12 Mart 1971'den 14 Ekim 1973 seçimine kadar süren 12 Mart rejimi, çok partili parlamenter düzeni fiilen askıya aldı. 12 Mart'ta yeni bir anayasa yapılmadı, ancak 12 Mart müdahalesinin kendisi yazılı olmayan bir anayasa getirmiştir. Askeri hiyerarşinin yönetime el koyması ve meclise kendi isteklerini dayatması da bir anayasadır. Fiili anayasa. Komuta kademesinin müdahalesi bunalım dönemlerinin son çaresi olarak fiili anayasa hükümlerinin tepesine oturtulmuştur. 12 Mart'ın nedenini en özlü bir şekilde AB hükümetini istifaya zorlayan Komutanlar Muhtırası'nın altındaki ilk imzanın sahibi Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç belirtmiştir. Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi geçti. Bu nedenle anayasa değiştirilmeliydi. Dönemin yöneticileri 12 Mart rejiminin 15-16 Haziran 1970 işçi mücadelesiyle duruğuna varan kitle hareketini bastırma ve böylece huzuru sağlama amacı taşıdığını çeşitli biçimlerde ifade ettiler. Toplu sözleşme ve grev düzeni askıya alındı. Sanayideki büyüme hızının gerisinde kalmakla birlikte 1960'tan beri artan gerçek ücretler ilk kez 1971-1974 arasında düştü. 1962-1976 reel ücret endeksi için bakınız Korkut Boratav, Türkiye'de Popülizm, 1962-1976 dönemi üzerine notlar, Yapıt Dergisi, Ekim-Kasım 1983, sayı 1, sayfa 9. 15-18 Aralık 1969 günlerinde Türkiye tarihinin ilk genel grevini başarıyla gerçekleştiren Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS ve İlkokul Öğretmenleri Sendikası, İLKSEN, da 12 Mart darbesinin önemli hedeflerindendi. Özellikle TÖS'ün önderliğindeki öğretmen hareketi 1965-1971 yılları arasında büyük mücadeleler vermiş ve toplumun bütün kesimlerini etkilemişti. Bu nedenle 12 Mart döneminde DİSK yöneticilerine karşı dava açılmazken TÖS yöneticileri tutuklanmış ve yargılanmıştı. 12 Mart darbesinin üzerinde durulmayan çok önemli bir işlevi ise Türk ordusunun 1500 kadar ilerici subayını tasfiye etmesidir. Bu özelliğiyle 12 Mart aynı zamanda orduya karşı darbeydi. ABD ve işbirlikçileri bu tarihi operasyonu başarabildiler. 12 Mart rejiminin esas karakterini 27 Mayıs devrimi karşıtlığı belirledi. Yürürlükte bulunan 1961 Anayasası bizzat 12 Mart'ın ilk başbakanı tarafından lüks ilan edildi. Değerli hocam Profesör Münci Kapani'nin deyişiyle namlular anayasaya doğru çevrildi. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yenilenmiş 5. Basım, Ankara, 1976, sayfa 122. 12 Mart döneminde anayasada yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi için aynı eserin 121-132. Sayfalarındaki bölüme bakınız. 30 Haziran 1971, 22 Eylül 1971 ve 20 Mart 1973 tarihlerinde yürürlüğe giren değişiklikler, 1961 Anayasası'nın getirdiği temel hak ve özgürlükler düzeninde gerilemeyi ifade ediyordu. 12 Mart 1971 darbesi, 27 Mayıs anayasasının değişmesini isteyen işbirlikçi sermayenin ve gericiliğin taleplerini karşılıyordu. Bu değişiklikleri AP ve AP'den ayrılan DP ile CHP'deki göbekçi denen kesim destekledi. 12 Mart rejimi döneminde anayasada yapılan değişikliklerin en önemlileri yargının bağımsızlığını hedef alanlardır. Anayasanın 32. maddesindeki tabii hakim ilkesi yerine kanunen tabi olunan mahkeme esası getirildi. 20 Eylül 1971. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, DGM kuruldu. Bu mahkemeler devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri anayasada belirtilen, Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevliydi. Madde 136 bölü 2. 15 Mart 1973. DGM'ler halk güçlerinin bastırılması ve Cumhuriyet devriminin yıkımında özel görev yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin 1971 öncesinde iptal ettiği yasa kuralları anayasa hükmü haline getirilerek yasaların da üzerine çıkarıldı. Anayasa yasalara uyduruldu, anayasaya karşı hile yapıldı. Bülent Tanör, AGE, sayfa 415. Bu yoldan siyasal partilere devlet yardımında eşitsizlik getirildi. Madde 56 bölü 4. Askeri İdare Mahkemesi kurularak ve askeri mahkemelerin yargı yetkisi artırılarak askeri yargının görev alanı genişletildi. Madde 138. 20 Eylül 1971 ve 15 Mart 1973. Madde 140 bölü son. 20 Eylül 1971. Sıkı yönetim yargısının görev ve yetkisi sıkı yönetim sonrasına uzatıldı. Geçici madde 21. 20 Eylül 1971. 12 Mart dönemindeki anayasa değişiklikleriyle yürütme güçlendirildi. Dükalıklar diye suçlanan üniversite ve TRT'nin özelliğini indirilen darbelerle hükümetin üniversiteler ve yayın kurumları üzerindeki denetimi sıkılaştırıldı. Madde 120 ve 121. 20 Eylül 1971. Sıkı yönetim ilanı kolaylaştırıldı. Madde 124. 20 Eylül 1971. Temel hak ve hürriyetler de 12 Mart darbesinden nasibini aldı. 11. maddenin temel hakların özü başlığına sınırlanması ve kötüye kullanılmaması ibaresi eklendi. Hakkın kanunla sınırlanmasının gerekçeleri olarak şu ölçüler getirildi. Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının ve genel ahlakın korunması. Hakkın kötüye kullanılması ise şöyle tanımlandı. Bu anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak nitelikleri anayasada belirtilen cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. 20 Eylül 1971. Kanunun çıkarlarını bireysel özgürlüğe feda etmemek kuşkusuz yerindedir. Ancak bu gerekçeler iktidarlar tarafından tam tersine hakim sınıf çıkarları için kötüye kullanıldı. 1961 Anayasası'nın bütün çalışanlara verdiği sendika hakkı işçilerle sınırlandırıldı ve memurların sendika hakkı kaldırıldı. Madde 46 ve 119. 20 Eylül 1971. Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının siyasi partilere üye olma hakları imkansız kılındı. Madde 120. 20 Eylül 1971. 12 Mart'ın siyasal partilerin hukuki rejimine getirdiği değişiklikler ise yasal düzenleme ve yargı uygulaması olmak üzere iki alanda toplanabilir. Siyasal partilere devletçe yapılacak yardım anayasa hükmü haline getirildi. Partiler arası fırsat eşitliğine aykırı bir düzenleme yapıldı. 26 Haziran 1973 tarih ve 1783 sayılı kanunla siyasi partiler kanununda yapılan değişiklik ise aday saptanmasında ön seçim sistemini kaldırarak bu konuyu siyasal partilerin kendi düzenlemelerine bırakıyordu. 12 Mart döneminde Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 1971 günlü kararıyla Milli Nizam Partisi, MNP ve 20 Temmuz 1971 günlü kararıyla da Türkiye İşçi Partisi, TİP kapatıldı. Özellikle TİP'in kapatılması 12 Mart rejiminin siyasal partiler alanına yansımasıydı. 1973 baharında AP, CHP, Demirel Ecevit işbirliği sonucu silahlı kuvvetlerin dayattığı aday olarak tanıtılan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı seçilmesi önlendi. Aynı işbirliğini 1980 öncesinde gerçekleştiremeyişlerindeki dar görüşlülük hemen akla geliyor. Böylece Türkiye 12 Mart rejimini arkada bırakma yönünde bir gelişme sürecine girdi. 14 Ekim 1973 günü yapılan genel seçimlerde CHP en büyük parti oldu. 12 Mart müdahalesi, parlamentoyu ve siyasal partileri ortadan kaldıracak gücü kendinde bulamadığı için parlamenter rejime karşı ikircikli bir saldırı düzeyinde kaldı. 3.2 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 anayasası. Demirel Başbakanlığındaki ve Erbakan Türkeş desteğindeki 3. MC hükümeti 24 Ocak 1980 kararlarıyla dünya ekonomisiyle bütünleşme sürecini başlattı. 24 Ocak kararlarıyla ithal ikameciliğine son veriliyordu. Kitler özelleştirilecekti. Paranın giriş çıkışı üzerindeki denetim kaldırılacaktı. Sosyal güvenlik sistemi daraltılacak, sendikalı işçi sayısı en aza indirilecek, tarıma destek siyasetine son verilecekti. Yeni rejimin iki sonucu vardı. Birincisi, iktidara hakim olan zümre daraltılıyor, sanayici ve tüccar kenarlara sürülüyor ve ülke, dünya ekonomisi dedikleri emperyalist tekerleri acentesi olan mafyanın eline teslim ediliyordu. Bu program parlamenter rejimle uygulanamazdı. İkincisi, 1960 sonrasında gelişen ekonomi içinde payını koruyabilen ve sosyal hak ve güvenceler kazanan emekçilerin konumunu hızla zayıflatacak siyasetler uygulanacaktı. Bu nedenle emekçileri temsil eden siyasal partiler ve sendikaların bastırılması gerekiyordu. Dünya ekonomisiyle bütünleşme programı hem hakim sınıfı daraltarak hem de emekçiler üzerinde bir sopa rejimi kurarak uygulanabilirdi. 12 Eylül 1980 darbesi işte bu işlevi görecekti ve gördü. TSK, emir komuta zinciri içinde ve emirle yönetime el koydu. 12 Eylül 1980 darbesi, ABD gizli servislerinin 1977 yılında başlattığı bir istikrarsızlaşma operasyonunun hazırladığı ortamla yapıldı. CIA istasyon şefi Paul Henze, 12 Eylül sabahı şeflerine verdiği raporda olayı "Sizin oğlanlar başardı" diye özetliyordu. Bu ünlü cümle "Bizim oğlanlar başardı, our boys have done" diye bilinir. Oysa aslı "Your boys have done" yani "Sizin oğlanlar başardı". Bakınız Mehmet Ali Birand 12 Eylül saat 04.00 Karacan Yayınları İstanbul 1984 sayfa 286. Silahlı kuvvetlerin en üst düzeydeki komutanları daha 1979 yılı sonunda verdikleri uyarı mektubundan başlayarak özgürlükleri geniş tutan 1961 anayasasını, siyasal partileri, parlamentoyu ve anayasal kuruluşları bunalımın sorumlusu olarak göstermişlerdi. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 12 Eylül günü TRT'de yaptığı ilk konuşmada yeni bir anayasa, seçim ve siyasal partiler kanunu yapılacağını açıkladı. Daha sonraki konuşmalarda da özgürlüklerin Türkiye'ye bol geldiği sürekli vurgulandı. Devlet ve MGK Başkanı'nın ilk açıklaması ile MGK bildiri, kanun ve kararları için bakınız, Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen kanunlar, yayınlanan bildiri ve kararlar ile önemli mevzuat hazırlayan İlhan Gülsün, Başbakanlık Basınevi, Ankara 1981. Ayrıca 12 Eylül'ün lideri, Devlet Başkanı Evren'in konuşmaları da kitap halinde toplanmıştır. 12 Eylül yönetimi, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve 4 kuvvet komutanından oluşan bir Milli Güvenlik Konseyi, MGK kurdu. 5 kişilik MGK, devletin yasama, yürütme ve fiilen yargı yetkilerini elinde topladı. Genelkurmay Başkanı aynı zamanda devlet başkanı oldu. Konsey, 27 Ekim 1980 günü 2324 sayılı anayasa düzeni hakkında kanunu kabul etti. Yeni anayasa yürürlüğe girene kadar 1961 anayasası geçerli olacaktı. Ancak bu hüküm yalnızca junta kararlarının boşluklarını doldurmak için konmuştu. Kanun, MGK'ya kurucu iktidar yetkisi veriyordu. 12 Eylül cuntası kendi kendisine anayasa koyma yetkisi tanıdı. 21 Eylül günü yeni Bakanlar Kurulu ilan edildi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu başbakanlığa atandı. Kurulan 12 Eylül hükümetinin en önemli bakanlığı olan ve ekonomi ile ilgili bütün bakanlıklar, başbakana değil, fiilen kendine bağlanan ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına ise Turgut Özal getirildi. 29 Haziran 1981 günü kabul edilen 2400 85 sayılı kurucu meclis hakkında kanunla yeni anayasanın yapılması süreci başlatıldı. Kurucu meclis, MGK ve 160 kişilik danışma meclisinden oluşuyordu. 120 üye, illerden valilerin önerdiği 3 katında aday arasından MGK tarafından atandı. 40 üyesi ise doğrudan MGK tarafından belirlendi. Parti üyeleri danışma meclisine giremiyordu. Özeti, danışma meclisinin bütün üyeleri MGK tarafından atandı. 12 Eylül Cuntası'nın lideri Kenan Evren, danışma meclisini açarken yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeni anayasa rejimini ana çizgileriyle belirledi. Yeni anayasa 1961 anayasasının özgürlükler düzenine, halkın geniş kesimlerinin çeşitli düzeylerde siyasete katılmasına ve örgütlenmesine, siyasal partilerin parlamenter rejimlerdeki rollerine engeller ve sınırlar getiriyordu. Avukat Emcet Olcaytun'un 1982 anayasasının hazırlanması sürecinde tartışmalara getirdiği dikkate değer katkılar için şu iki broşürüne bakınız. Yeni Anayasa için Görüşler, İstanbul Mayıs 1982 ve Anayasa Taslağını Eleştiri, İstanbul Ağustos 1982. 1980'lerde Türkiye'nin etkili çevrelerinde siyasal partilerin hiyerarşilerine yönelen eleştiriler, devlet örgütündeki hiyerarşik ve otoriter eğilimleri güçlendirme arayışıyla bir arada görülmüş ve birbirini tamamlamıştır. Siyasal partileri iktidar mücadelesinde rakip olarak gören, partilerin geniş yığınlarla birleşerek güçlenmelerini önlemeye çabalayan ve onları mümkün olduğu kadar devletin kontrolü altına almak isteyen eğilimler ön plana çıktı. Hatta genel olarak bir siyaset ve siyasetçi düşmanlığı geliştirildi. Devletin üst kademeleri dışında yapılan siyasete, özellikle sıradan insanların siyasetle ilgilenmesine kuşkuyla bakıldı. Denebilir ki, politikanın ABD güdümlü holdingler ve devlet hiyerarşisinin tekeline alınması ve toplumun siyaset dışına sürülmesi temel yönlendirici olmuştur. Yurttaşı, yalnız devlete itaat ve hizmet hakkı tanınmak istenmiştir. 1961 Anayasası'nın özgürlük anlayışı yerine partiler, sendikalar, dernekler, devletten özel kurumlar ve halk inisiyatifleri olmasa işler iyi gider gibi bir görüş 1982 Anayasası'na yön vermiştir. Osmanlı Devleti'ni yıkan Atatürk önderliğindeki Türk devriminin devleti değil fakat halkı ve yurttaşı öne çıkaran demokratik felsefesi reddedilerek devleti insanın önüne ve üstüne koyan, devletin her alanı kapsamasını ve kendi dışında bir şey bırakmamasını savunan, devlet aygıtını güçlendirmeyi kendi başına bir amaç kabul eden, insansız bir devlet tapıncı dayatılmıştır. Yüceltilen devlet ise Atatürk'ün milli devleti değil, ABD'ye bağlanarak mafyalaştırılan devletti. 1982 Anayasası ve yeni SPK işte böyle bir iklimde hazırlandı. 1982 Anayasası'nı yapanlar, konuşan, toplanan, yürüyen halktan korkuyorlardı. Köylerde, mahallelerde, sendikalarda, kooperatiflerde, kadın ve gençlik örgütlerinde örgütlenen halktan korkuyorlardı. 1982 Anayasası'nın en temel özelliği, Türkiye'nin ilk karşı devrim anayasası olmasıdır. Anayasa tarihimizin ters anayasasıdır. Kemalist devrimin ve devamında 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlük rejimi biçilmiştir. 1982 Anayasası'nda asıl olan özgürlük değil, özgürlüklerin sınırlanmasıdır. Önce özgürlük tanınıyor, arkasından sınırlama nedenleri sayılıyor ve özgürlüklerin bu sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlanacağını hükmediyordu. Bu hükümle 1961 Anayasası'nın hakkın özüne dokunulamayacağı ilkesi bertaraf ediliyor ve bütün hak ve özgürlükler için genel sınırlama nedenleri konuyordu. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 7. Basım, Ankara 2002, sayfa 99, VD. Emcet Olcaytu, bu genel sınırlamayı 1982 yılında anayasa yapılırken yazdığı kitapçıkta düşünce özgürlüğü, hayal kurma özgürlüğü değildir diye eleştirdi. Emcet Olcaytu, Anayasa Taslağını Eleştiri, İstanbul, Ağustos 1982, sayfa 14, VD. 13. ve 14. madde hükümleri daha sonra 3 Ekim 2001 tarihinde değişti ve genel sınırlama nedenleri çıkarıldı. 26. madde ise Kürtçeyi hedef alan dil yasağını getirdi. O hüküm de 2001 yılında kalktı. 1982 Anayasası, savaş, seferberlik, sıkı yönetim veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği veya bu hürriyetler için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği hükmünü getirdi. Ancak iki sınır konmuştu. Milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmeyecek ve durumun gerektirdiği ölçüler içinde kalınacaktı. Madde 15. 1982 Anayasası'nın hukuk devletini zedeleyen yenilikleri ise şunlardır. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararları idari yargı denetimi dışında bırakılmıştır. Madde 125/2. Oysa Cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla yaptığı işlemler ile yürütmenin başı olarak yaptıkları ayrılmalı ve yürütme işlemleri denetime bağlı tutulmalıydı. Ergun Özbud'un AGE sayfa 116. 1982 Anayasası, MGK döneminde çıkarılan kanunların ve kanun hükmünde kararnameleri ile 2324 sayılı anayasa düzeni hakkında kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların anayasaya aykırılığının ileri sürülmesini önlüyor. Geçici madde 15/3 ve 12 Eylül'ü anayasa güvencesi altına alıyordu. Bu hüküm de 3 Ekim 2001 tarihinde kaldırıldı. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'nın tabii hakim ilkesi yerine kanunen tabi olduğu mahkeme kavramını getiren 1971 değişikliğini sürdürdü. 1982 Anayasası, özgürlüklere en ağır darbeyi sendikal haklar alanında getirdiği kısıtlamalarla indirdi. Bu konuda Danışma Meclisi ve MGK sürecindeki tartışmalar ibret vericidir. Yıldırım Koç'un Kaynak Yayınları'nın Deyim programına aldığını öğrendiğim, ancak bu kitap hazırlanırken henüz yayımlanmamış olan çalışmasında anayasa süreci işçi ve sendika özgürlükleri açısından geniş olarak inceleniyor. Anayasalarımızda emekçiler ve sendikalar, bilgisayar çıktısı, sayfa 16, VD. 12 Eylül Anayasası sendikalaşma hakkını yalnız işçilere tanıdı. Memurlar bu haktan yoksun bırakıldı. Madde 55. İşçi sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olmak için en az 10 yıl bilfiil işçi olarak çalışma şartını getirdi. Madde 51. Bu şart sendikaları denetleme aracı olarak kullanıldı. Yıldırım Koç, AGE sayfa 36. Bu sınırlamalar 2001 yılında kaldırıldı. 1982 Anayasası sendikaların her türlü siyasi faaliyetinin ve siyasal partilerle ilişkilerini yasakladı. Madde 52. Toplu sözleşmelerle ilgili sınırlamalar getirildi. Aynı iş yerinde, aynı dönemde birden fazla sözleşme yasaklandı. Madde 53. Grev hakkı çıkar uyuşmazlıklarıyla sınırlandı. Hak grevi anayasada açıkça tanınmadı. Grev sırasında işçilerin ve sendikaların kusurlu ve kasıtlı hareketlerinden ve iş yerinde meydana gelen zararlardan sendikalar sorumlu tutuldu. Madde 54. 1982 Anayasası, devletin esas örgütlenmesinde getirdiği değişikliklerle yürütmeyi güçlendirdi. Bu güçlendirme, daha çok Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletme yoluyla yapılmıştır. En önemlisi, 7 Kasım 1982'de yapılan halk oylamasıyla Junta'nın lideri Kenan Evren, 7 yıl için Cumhurbaşkanı yapılmış ve 12 Eylül rejimi Çankaya'yı elinde tutmuştur. Yürütme alanında, 1971 yılında anayasa hukukumuza giren kanun hükmünde kararname hükmü korunmuştur. Madde 91. 1982 Anayasası, Cumhuriyet Senatosu'nu kaldırarak yasama organının daha hızlı çalışmasını sağlamıştır. Gerici rejim, böylece 27 Mayıs devriminin MBK üyelerinin temelli senatörlüğüne de son vererek Atatürk devrimine bağlı ve etkin bir grubu bertaraf etmiştir. 1982 Anayasası, hakim sınıfların ideolojik hegemonyasını güçlendiren önlemleri de içerir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, AKDT, YK, milli kültürü devlet eliyle planlayacak ve bir kalıba dökecektir. Nitekim bu kurum, Cumhurbaşkanı Evren Başkanlığında Başbakan Özal'ın katılımıyla 20 Haziran 1986 günü toplanarak Türk İslam Sentezi'ne yönelik bir raporu kabul etti. Bakınız 2000'e doğru 25 Ocak 1987 sayı 4. Raporun tam metni için bakınız Saçak Eylül 1987 sayı 44. Uygulama daha 12 Eylül döneminin ilk yıllarında başlamıştı. Din dersi zorunlu kılınmış, ayetli hadisli söylemler başlamış, 1984'e gelindiğinde ise doğuda askeri ve polis marifetiyle dinci ideolojiyi pompalayan cihat bildirileri dağıtılır olmuştu. Özetle emperyalizmin kompradorlaştırma programı, geniş halk yığınlarını İslami ideolojiye bağlayan bir itaat ideolojisinin ve tevekkül ruhunun elverişli kıldığı bir ortamda uygulamaya konmuştur. Emekçi halkın refah ve özgürlük talebinin karşısına İslami ideolojinin barikatı çekilmiştir. 12 Eylül rejimi kendi siyasal partiler kanununu TPK'da getirdi. Bu konuyu Anayasa ve Partiler Rejimi adlı kitabımızda geniş olarak inceledik. Bakınız Doğu Perinçek, Anayasa ve Partiler Rejimi kaynak yayınları güncelleştirilmiş 4. basım İstanbul, Haziran 2008. Burada 12 Eylül darbesinin siyasal partilerin düzenlenmesine ilişkin anlayışını danışma meclis üyelerinin yaptığı değerlendirmelere göndermeler yaparak özetliyoruz. Yeni SPK aşırı müdahaleci ve yasakçıdır. Vesayetçi bir yaklaşım görülmektedir. Tabii bu vesayet devlet vesayetidir. Partilerin iç işlerine yargı müdahalesinin sınırları da genişletilmiştir. Cahit Tutum, Danışma Meclisi Tutanak Dergisi, DMTD, C14, S446-447. Yenileşme korkusu ve nizamı, alemi koruma kaygısı her şeyin önündedir. Yasa, siyasete karşı esasen siyasal kültürümüzde mevcut olan kuşkulu bir tavrı açıkça sergilemektedir. Cahit Tutum, DMTD, C14, S447. Yasada partilere karşı güvensizlik fikri mevcuttur. Oysa çok partili demokratik rejim, siyasi parti fikrine alışmakla ve partilere güvenmekle kurulabilir. İbrahim Göktepe bu düşünceyi şöyle açıklıyor. Bu tasarıda bir nebze partilere güvensizlik fikri mevcuttur. Eğer sistemin temelini oluşturan partilere ve parti fikrine karşı bu güvensizliği duyarsak, hangi hükümleri getirirsek getirelim, demokratik rejimi kurmada, yaşatmada zorluk çekeriz. Çok partili demokratik rejim, siyasi parti fikrine alışmakla ve partilere güvenmekle kurulabilir. DMTD, C14, sayfa 375. Yasa, halkın katılmadığı bir demokrasinin son yasal belgesi görünümdedir. Bakınız, Fikri Devrimsel, DMTD, C14, sayfa 421. İşçilere, sendikalara politika yapma imkanı verilmemektedir. Profesör Doktor Beşir Hamitoğulları, köy örgütlerinin kurulmasının yasaklanmasına karşı şunları söylüyor. İşçilere, sendikalara politika yapma imkanı verilmedi 1982 anayasamızda. Bu yaklaşımla köylüyü de bertaraf ediyorsunuz. Türkiye'de politikayı ilçelerimizin, şehirlerimizin belli yörelerine sahip olanların inhisarına mı bırakacağız? DMTD, C14, sayfa 569. Siyasi faaliyette bulunma imtiyazı çok küçük bir elit sınıfa bırakılmaktadır. Kamer Genç, yasa tasarısının siyasal katılımı önleyici karakterini şöyle somutluyor. Şimdi siyasi faaliyette bulunmayı mesleki teşekkül mensuplarına yasaklıyoruz. Sendikaya yasaklıyoruz. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki teşekküllere yasaklıyoruz. Öğrencilere yasaklıyoruz. Anarşik ve ideolojik olaylara karışmış olanlara yasaklıyoruz. Devlet sırrını açıklayanlara yasaklıyoruz. Ve daha birçok kişilere yasaklıyoruz. Peki kim yapacak? Bu siyasi faaliyetlerde kim bulunacak? DMTD, C14, sayfa 564. Köylülerin partilerde örgütlenmesinin yasaklanması, hürriyet düzenini kökünden sarsan bir tutumdur. Profesör Doktor Orhan Aldıkaçlı, köy ve mahalle örgütlerinin kurulmasını canla başla savunuyor ve karşı tutumun ne anlama geldiğini açıklıyor. Siyasi faaliyette bulunmaktan köylüleri men etmek, sadece köylü vatandaşlara bu imkanı tanımamak, getirmek istenen hürriyet düzenini kökünden sarsan bir tutumdur. DMTD, C14, sayfa 575. Ayrıca bakınız, sayfa 579, VD. Ancak bu haklı sözleri öyle bir bağnazlıkla yüklenilmiştir ki, aldı kaçtı gerileyerek şöyle bir düzeltme yapma ihtiyacını duymuştur. Efendim, ben köylünün siyasetten men edildiği sözünü eğer kullanmışsam, belki sürçülisan ettim, özür dilerim. Dedim ki, bu hakkın kullanılması köylüden alınmıştır. Yani il ve ilçelerde vatandaşların örgüt kurma hakkı köylüden alınmaktadır. Bunu söyledim efendim. Öbür türlü söylediğimse özür dilerim. DMT'de C14 sayfa 581. Danışma Meclisi'nde demokratça bir söz söyleyen üyeler, bağına saldırılarla hizaya getirilip özür dilemeye zorlanmaktadır. Benzer sahnelerin çeşitli örneklerine tutanakta rastlanıyor. 12 Eylül'ün siyasi partiler kanununda halk siyasetin dışına sürülmüş ve siyasal faaliyet alanının çevresine dikenli tel çekilmiş ve mayın döşenmiştir. Siyaset adeta TÜSİAD ve genelkurmayla sınırlanmak istenmiştir. 12 Eylül'ün getirdiği anayasa 7 Kasım 1982 günü halk oyuna sunulmuştur. Evet oyları %91.37 gibi çok yüksek orandadır. Hayır ise %8.63'te kalmıştır. Evet oyları aslında 12 Eylül cuntasından kurtulmak ve bir an önce parlamenter rejime geçmek ve yönetimi genel seçimle belirlemek için verilen oylardı. Bu oylama halkın özgür olmadığı zorbalık koşullarında oy ve seçim uygulamasının ne kadar aldatıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ortamda 6 Kasım 1983 günü genel seçim yapılmış ve 12 Eylül ekonomisinin patronu Turgut Özal iktidara gelmiştir. 12 Eylül Anayasası ve Siyasal Partiler Kanunu'nun düzenlemelerinden daha önemli olan 12 Eylül'ün getirdiği fiili anayasa ve rejimdir. 12 Eylül rejiminde siyaset mafyalaşırken halk siyasetin dışına sürüldü. Toplu pazarlık ve grev düzeni askıya alındı. Enflasyonun kaynağı olarak kabul edilen talebin bastırılması için ücretlerin ve genel olarak orta ve emekçi sınıf gelirlerinin aşağı çekilmesi gerekiyordu, uygulandı. 12 Eylül'den sonra Türkiye'de doğrudan ABD tarafından belirlenen yöneticiler dönemi açılmıştır. Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül bu yeni yönetici tipinin temsilcileridir. Süreç, 22 yıllık mücadeleden sonra 2002 yılında AKP'nin iktidarı ile tamamlanmıştır. 12. ayrımın sonu sayfa 170.